Ayrım 28.
Elbet ne Natasha ne de annesi ve babası böyle bir şeyin olabileceğini düşünmek bile istemiyorlardı. Ancak Prens Andrei üsteledi. Rostovlara her gün geliyor ama Natasha'ya karşı bir nişanlı gibi davranmıyordu. Ona siz diyor, yalnız elini öpüyordu. Nişandan sonra Prens Andrei ile Natasha arasında eskisinden çok değişik, candan, yalın ilişkiler kuruldu. Sanki o zamana kadar birbirlerini tanımıyorlardı. Natasha da Prens Andrei de henüz hiçbir şey olmadıkları günlerde nasıl bakıştıklarını anmaktan zevk duyuyorlardı. Şimdi kendilerini bambaşka varlıklar olarak duyumsamaktaydılar. O zamanlar yapmacık davranan insanlardı, şimdi ise davranışları içten gelen yalın insanlar olmuşlardı artık. Ailede önceleri Prens Andrei'nin davranışlarında bir tedirginlik seziliyordu. Onlara bambaşka bir dünyanın adamı olarak görünüyordu prens. Natasha evdekileri uzun uzun Prens Andrei'ye alıştırmaya çalışmıştı. Gururla herkese onu olağanüstü bir insanmış gibi görmelerinin dış görünüşünden kaynaklandığını, aslında herkes gibi bir insan olduğunu, kendisinin ondan korkmadığını, hiç kimsenin de korkmaması gerektiğini söylüyordu hep. Birkaç gün sonra ailede herkes ona alıştı. Onun yanında da eski yaşantılarını sürdürmeye devam ettiler. Şimdi bu yaşantıya Prens Andrei de katılıyordu. Kont'la çiftlik işlerinden, Natasha ve Kontes'le şık giysilerden, Sonya'yla da albümler ve kanaviçeden söz etmeyi pek güzel başarıyordu. Kimi vakit Rostov'lar kendi aralarında da, Prens Andrei'nin yanında da bütün bunların nasıl olup bittiğine ve bunları haber veren işaretlerin ne kadar belirli olduğuna şaşıp kalıyorlardı. Prens Andrei'nin Obradno'ya ziyareti, onların Petersburg'a gelişleri, Prens Andrei ile Natasha arasındaki benzeyiş, dadı daha Prens Andrei'nin ilk gelişinde ayrımsamıştı bunu. 1805 yılında Prens Andrei ile Nikolay arasındaki çatışma ve olacakları haber veren daha birçok olay, ev halkının en çok önem verdiği şeylerdendi. Evde gelinle güveyin bulunduğu yerlerde duyulan romantik uyuşuklukla sessizlik egemendi. Çoğu zaman herkes birlikte oturuyor, susuyordu. Kimi vakit diğerleri kalkıp gidiyor, baş başa kalan nişanlılar gene susuyorlardı. Prens Andrei bundan söz açmaktan hem korkuyor hem de utanıyordu. Natasha da onun bütün duygularını sezdiği gibi bu duygusunu da seziyor ve onu paylaşıyordu. Bir gün Natasha ona oğluyla ilgili sorular sormaya başladı. Prens Andrei kızardı. Şimdi sık sık böyle oluyor. Bu da özellikle Natasha'nın hoşuna gidiyordu. Ve oğlunun yanlarında oturmayacağını söyledi. Natasha kaygıyla niçin diye sordu. Dedesini ondan yoksun bırakamam. Hem sonra Natasha onun ne düşündüğünü hemen anlayarak onu ne kadar severdim dedi. Ama biliyorum ki siz beni de sizi de suçlamaları için hiçbir neden bulunmasını istemiyorsunuz. Yaşlı kont kimi vakit Prens Andrei'ye yaklaşıyor, onu öpüyor, Petya'nın terbiyesi ya da Nikolay'ın görevleriyle ilgili konularda ona danışıyordu. Yaşlı kontes Natasha ile Prens Andrei'ye bakarak derin derin içini çekiyordu. Sonya her an ortada fazlalık olmaktan sakınıyor, hiç gerekmediği zaman bile onları yalnız bırakmaya çalışıyordu. Prens Andrei konuştuğu zaman her şeyi çok güzel anlatıyordu. Natasha gururla onu dinliyor, kendisi konuştuğu zamansa nişanlısını sınamak istiyormuş gibi hem korku hem sevinçle dikkatle kendisine baktığını seziyordu. Şaşkınlıkla kendi kendine bende ne arıyor, bu bakışla neyi anlamak istiyor? Ya onun bu bakışıyla aradığı şey bende yoksa o zaman ne olacak diye soruyordu. Kimi vakit kendisine özgü coşkun bir neşeye kapılıyor. O zaman Prens Andrei'nin nasıl güldüğünü işitmek de seyretmek de hoşuna gidiyordu. Prens Andrei çok az gülüyordu ama bir kez gülmeye başladı mı candan kahkahalar atıyor ve böyle güldükten sonra Natasha her seferinde kendisini ona daha yakın duyumsuyordu. Eğer gittikçe yaklaşan o ilerideki ayrılık düşüncesi onu korkutmasa, Natasha tam anlamıyla mutlu olacaktı. Prens Andrei Petersburg'dan ayrılmadan bir gün önce, balodan beri Rostov'lara uğramamış olan Pierre'i de getirdi. Pierre dalgın ve ne yapacağını bilemiyormuş gibi görünüyor. Natasha'nın annesiyle konuşuyordu. Natasha, Sonya ile birlikte satranç masasının başına oturmuştu. Böyle davranması Prens Andrei'nin de yanına gelmesini istediğini belli ediyordu. Prens Andrei onlara yaklaştı. Bezuhov'u çoktandır tanıyorsunuz değil mi diye sordu. Ondan hoşlanır mısınız? Evet, sevimli adamdır ama çok tuhaftır, insanı hep güldürür. Natasha bunu söyledikten sonra Pierre'den söz ettiği zamanlar hep olduğu gibi dalgınlığını vurgulayan öyküler anlatmaya koyuldu. Bunların kimileri başkalarının onun için uydurdukları öykülerdi. Prens Andrei, biliyor musunuz, gizimizi ona açtım dedi. Ben gidiyorum, ne olacağını Tanrı bilir. Siz beni sevmekten vaz biliyorum, bunu size söylememeliyim. Yalnız şunu belirtmek istiyorum, ben yokken başınıza ne gelirse gelsin. Ne gelebilir ki? Prens devam etti. Ne kadar büyük bir felaket olursa olsun, öğüt vermesi, yardım etmesi için yalnız ona başvurunuz. O dünyanın en dalgın, en tuhaf adamıdır ama dünyanın en altın yürekli insanıdır aynı zamanda. Ne annesi, ne babası, ne Sonya, ne de Prens Andrei'nin kendisi, nişanlısından ayrılmasının Natasha'yı nasıl etkileyeceğini bilemiyordu. O gün yanakları al al olmuş, gözleri kuru kuru, sanki onu bekleyen şeyin ne olduğunu anlıyormuş gibi evin içinde oradan oraya dolaşıyor, en önemsiz işlerle uğraşıyordu. Prens Andrei son kez elini öptüğü vakitte ağlamadı. Yalnız ne olur gitmeyin dedi. Bunu Prens Andrei gerçekten acaba kalmam daha mı doğru olurdu diye düşünmeye zorlayan, sonraları uzun bir süre unutmadığı bir sesle söylemişti. Natasha, Prens Andrei gittikten sonra da ağlamadı. Ama birkaç gün kendi odasında oturdu, hiçbir şeyle ilgilenmedi. Yalnız ara sıra, ah niçin gitti sanki demekle yetindi. Ama Prens Andrei'nin gidişinden 2 hafta sonra, çevresindekiler için aynı derecede beklenmedik biçimde, geçirdiği ruhsal hastalıktan kurtuldu, aklı başına geldi ve eskisi gibi oldu. Yalnız yüzü değişikti. Tıpkı uzun bir hastalıktan sonra yataktan bambaşka bir yüzle kalkan çocuklar gibi. 25. Nikolay Andreyich Bolkonski, oğlu gittikten sonraki bu 1 yıl içinde gerek sağlık gerek ruhsal bakımdan çok güçsüz düşmüştü. Eskisinden daha sinirli olmuştu. Hiçbir nedene dayanmayan o apansız öfke bunalımlarında çoğu zaman Prenses Maria'dan alıyordu hırsını. Ona olabildiği kadar azap çektirmek için dikkatle en zayıf noktalarını arıyor gibiydi. Prenses Maria'nın 2 tutkusu, böylece de 2 sevinç kaynağı vardı. Yeğeni Nikoluşka ile dine bağlılığı. Bunlar Kont'un Prenses Maria'ya saldırmak ve onunla alay etmek için en çok hoşlandığı 2 konuydu. Neden söz ederlerse etsinler, Kont hep evlenmemiş kızların kör inançlarına ya da çocukların şımarıklığıyla kötü terbiye yüzünden bozulmalarına getiriyordu sözü. Sen onu, Nikoluşka'yı kastediyordu, kendin gibi kart bir kız durumuna getirmek istiyorsun, boşuna çaba. Prens Andrei'nin bir oğula ihtiyacı var, kıza değil diyordu. Ya da Bayan Burien'e dönüyor, Prenses Maria'nın yanında ona bizim papazlardan, tasvirlerden hoşlanıp hoşlanmadığını soruyor, şakalaşıyordu. Durmadan Prenses Maria'ya acı çektiren hakaretler yağdırıyor ama kızı onu bağışlamak için çaba harcamayı bile gerekli bulmuyordu. Kont onun karşısında hiç suçlu olabilir miydi? Hem babası, onu seven babası, her şeye karşın bunun böyle olduğunu biliyordu. Ona karşı haksızlık edebilir miydi? Zaten hak gözetmek ne demekti? Hiçbir zaman gururlu bir anlam taşıyan doğruluk sözü üzerinde kafasını yormamıştı prenses. İnsanlığın bütün o karmaşık kuralları onun gözünde yalnız bir tek basit kuralda toplanıyordu. Sevgi ve özveri kuralında. Bu kuralı kendisi Tanrı olduğu halde insanlık uğruna acı çekmiş olan Tanrı İsa öğretmişti bize. Başka insanların hak gözetip neler yaptığı umurunda bile değildi. Kendisi acı çekmeli ve sevmeliydi. Bunu da yapıyordu işte. Lisigori'ye kışın Prens Andrei geldi. Neşeli, yumuşak ve sevecendi. Prenses Maria onu hiçbir zaman bu durumda görmemişti. Onun bir şeyler yaşadığını seziyordu ama Prens Andrei ona sevgisinden hiç söz etmedi. Prens Andrei giderken babasıyla uzun uzun bir şeyler konuştu ve Prenses Maria, Prens Andrei yola koyulmadan önce babasıyla ağabeyinin birbirlerinden hiç hoşnut olmadıklarını sezdi. Prens Andrei gittikten kısa bir süre sonra Prenses Maria, Lisigori'den Petersburg'a, Julie Kuragina'ya bir mektup yazdı. Genç kızların çoğu zaman yaptıkları gibi o da Julie'yi ağabeyiyle evlendirmeyi tasarlamıştı hep. Oysa Julie o sırada Türkiye'de ölen ağabeyi için yas tutuyordu. Öyle anlaşılıyor ki acı çekmek bizim yazgımız sevgili ve duygulu kardeşim Julie. Yitiğimiz o kadar korkunç ki bunu sizi ve üstün bir insan olan annemizi sevdiği halde Tanrı'nın sizleri sınamak için gösterdiği bir iyilik olarak anlıyorum. Ah sevgili kardeşim, din ancak din bizim için, artık avuntu sözünü kullanmayacağım, umutsuzluktan kurtaran yol olabilir. Ancak din insanın onun yardımı olmadan anlayamayacağı bir şeyi anlatabilir. Niçin iyi yürekli, yüksek ruhlu, yaşamda mutluluğu bulmasını bilen, kimseye zararı dokunmak şöyle dursun, başkalarının mutlu olması için yaşaması gereken varlıkları Tanrı yanına çağırıyor da, kötü yürekli, yararsız, zararlı ve hem kendileri hem de başkaları için yük olan insanlar yaşamayı sürdürüyorlar. İlk gördüğüm ve hiçbir zaman unutamayacağım ölüm, sevgili gelinimin ölümü bende de öyle bir izlenim yarattı. Siz nasıl çok iyi bir insan olan ağabeyinizin niçin öldüğünü kendi kendinize soruyorsanız, ben de aynı biçimde bir insana kötülük etmek şöyle dursun, ruhunda iyi duygulardan, kafasında iyi düşüncelerden başka bir şey beslememiş olan Liza'nın niçin öldüğünü sormuşumdur. Bakın aradan 5 yıl geçti ve şimdi ben o zayıf aklımla ölümün niçin gerekli bir şey olduğu, davranışlarının çoğunu kavrayamadığımız Tanrı'nın sonsuz iyiliğini nasıl belirttiğini, nasıl kendi yarattığı varlığa karşı duyduğu o sonsuz sevgiyi gösterdiğini anlıyorum. Sık sık aklıma şu geliyor. Belki de o bir annenin sorumluluklarını taşıyamayacak kadar melek yaratılışlı ve günahsız bir varlıktı. Genç bir eş olarak kusursuzdu. Ama belki de aynı derecede yetkin bir anne olamayacaktı. Şimdi ise bizlere, özellikle Prens Andrei'ye yalnız tertemiz bir acıma duygusu ve tertemiz bir anı bırakmakla kalmadı. Herhalde orada kendim için hayalimden geçirmeyi bile göze alamayacağım bir yere kavuştu. Hem onu bir yana bırakalım. Bu vakitsiz, bu korkunç ölüm, uyandırdığı o derin acıya karşın ağabeyim üzerinde de benim üzerimde de en iyi etkiyi yapmıştı. O sırada onu yitirdiğimiz anda bu düşüncelerin aklıma gelmesi olanaksızdı. O zamanlar dehşet içinde kafamdan onları kovmaya çalışırdım. Şimdi ise bu o kadar açık, o kadar kuşku götürmez bir şey olarak görünüyor ki, bunu yalnız benim için yaşamın tek kuralı haline gelen İncil'deki gerçeklere sizi kesinlikle inandırmak amacıyla yazıyorum dostum. Onun istenci olmadan başımızda bir tek saç yetişmez. Onun istenci ise yalnız bize gösterdiği sonsuz bir sevgiye dayanıyor. Bu yüzden de başımıza ne gelirse gelsin hepsi iyiliğimiz için oluyor. Bana gelecek kışı Moskova'da mı geçireceksiniz diye soruyorsunuz. Sizi görmek için duyduğum bütün isteğe karşın öyle olacağını sanmıyorum, bunu istemiyorum da. Nedeninin Bonaparte olduğunu söylersen belki de şaşarsınız. Çünkü babamın sağlık durumu belirli biçimde kötülüyor, kendisine karşı gelinmesine dayanamıyor ve sinirli oluyor. Bu sinirliliği bildiğimiz gibi daha çok siyasal konulara yöneliyor. Bonaparte'ın Avrupa'nın bütün egemenleriyle, üstelik Büyük Katerina'nın torunu olan bizim çarımızla eşit bir insanmış gibi işlerini yürütmesini bir türlü sindiremiyor içine. Bildiğiniz gibi ben siyasal konularla hiç ilgilenmiyorum ama babamın sözlerinden ve Mihail Ivanoviç'le olan konuşmalarından dünyada olup biten her şeyi, özellikle artık herhalde Lizigori'de büyük adam ve Fransız imparatoru sayılmayan Bonaparte'a başka yerlerde gösterilen büyük saygı belirtilerini biliyorum. Babam bunları içine sindiremiyor. Bana öyle geliyor ki kendisi de siyasal görüşleri yüzünden ve görüşlerini herkese çekinmeden açıklamaya alışık olduğu için Moskova'ya gitmekten gönülsüz biçimde söz ediyor. Tedaviden ne yarar gördüyse hepsini Bonaparte için yapılacak o kaçınılmaz tartışmalar yüzünden yitirecektir. Ne olursa olsun bu konuda sanırım yakında karar verilir. Aile yaşamımız abim Andrei'nin burada bulunmasından söz etmezsek eskisi gibi sürüp gidiyor. Abim daha önce de size yazdığım gibi çok değişti. Geçirdiği felaketten sonra ilk kez ancak şimdi bu ruhsal bakımdan tam anlamıyla canlandı. Çocukluğumda onu nasıl görmüşsem öyle oldu. İyi yürekli, yumuşak, bir eşi daha olmadığını bildiğim altın yürekli bir insan. Bana öyle geliyor ki yaşamın kendisi için sona ermediğini anladı. Ama bu ruhsal değişmeyle birlikte bedence çok sarsıldı. Şimdi eskisinden daha zayıf, daha sinirli. Ona bir şey olur diye korkuyorum ve doktorların kendisine çoktandır salık verdikleri Avrupa gezisine çıkacağına seviniyorum. Bu gezinin onun sağlık durumunu düzelteceğini umuyorum. Bana Petersburg'da ondan en çalışkan, en iyi öğrenim görmüş, en akıllı gençlerden biri olarak söz edildiğini yazıyorsunuz. Akrabalık gururumu bağışlayın. Ben zaten onun böyle olduğundan hiçbir zaman kuşku duymamışımdır. Burada köylülerden soylu kişilere kadar herkese yaptığı iyilikler saymakla bitmez. Petersburg'a gelince yalnız hak ettiğini aldı. Öteden beri kimi söylentilerin ve özellikle bana yazmış olduğunuz gibi abim sözde küçük Rostova ile evlenecekmiş gibisinden gerçeğe aykırı kimi söylentilerin nasıl Petersburg'dan Moskova'ya ulaştığına şaşıyorum. Andrei'nin herhangi bir kimseyle, özellikle onunla evleneceğini sanmıyorum. Çünkü ölen eşinden çok seyrek söz açar ama bu yok oluşun derin acısının yüreğine nasıl çöktüğünü biliyorum. Onun yerini bir başka kadına veremez. Hele bizim küçük meleğimizi bir üvey annenin eline hiç bırakamaz. İkinci olarak benim bildiğime göre bu genç kız hiç de Prens Andrei'nin hoşuna gidecek tipte değilmiş. Onun için Prens Andrei'nin onu kendisine eş olarak seçeceğini sanmıyorum ve açıkça söyleyeyim, bunu istemiyorum. Amma çok gevezelik ettim. Mektubumun ikinci yaprağını da bitiriyorum. Hoşça kal sevgili kardeşim. Tanrı kutsal yardımını sizden esirgemesin, sizi korusun, benim sevgili arkadaşım. Bayan Burien de sizi öpüyor. Marie. 26. Prenses Maria yaz ortasında İsviçre'de bulunan Prens Andrei'den beklenmedik bir mektup aldı. Bu mektupta ağabeyi ona ummadığı tuhaf bir haber veriyor, Rostova ile nişanlandığını bildiriyordu. Mektupta nişanlısına beslediği sevgi ve hayranlıkla, kız kardeşine duyduğu sevecenlik, dostluk ve güvenle, ömründe hiçbir zaman şimdi sevdiği gibi sevmediğini, ancak şimdi yaşamı öğrenmiş olduğunu yazıyordu. Lizigori'ye gelişinde bu konuda babasıyla görüştüğü halde verdiği karar konusunda kız kardeşine hiçbir şey söylemediğinden ötürü ondan özür diliyordu. Ona bunu söylememesinin bir nedeni vardı. Söylemiş olsaydı Prenses Maria babasına bu işe onay vermesi için yalvarmaya başlayacak, amacına ulaşmadan onun sinirlerini bozacak, sonunda da babasının hoşnutsuzluğunu bütün ağırlığıyla kendi üzerine çekecekti. Zaten yazdığına göre o zamanlar iş şimdiki gibi kesinlikle kararlaştırılmış da değildi. O zamanlar babam bana bir yıl süreyle beklememi şart koşmuştu. Şimdi bu sürenin 6 ayı doldu, öyleyken kararımda hiçbir değişme olmadı. Eğer doktorlar beni burada içmelerde tutmasalar soluğu Rusya'da alırdım. Ama şimdi dönüşümü 3 ay daha ertelemek zorundayım. Babamla olan ilişkilerimi biliyorum, ondan bir şey beklemiyorum. Zaten hep bağımsız olmuşumdur, her zaman da öyle olacağım. Ama yanımızda geçireceği günler belki sayılıdır. Böyle bir durumda onun isteğine karşı gelmek, öfkesini uyandırmakla mutluluğunu yarı yarıya yıkmış olurum. Şimdi ona aynı konuda bir mektup yazıyorum. Senden de diliyorum, uygun bir anını bul, mektubu ona ver. Sonra onun bu işe nasıl bir gözle baktığını, bu süreyi 3 ay için kısaltma olanağının bulunup bulunmadığını bana bildir. Prenses Maria bir süre duraksama, kuşku ve dualardan sonra mektubu babasına verdi. Ertesi gün yaşlı prens sakin bir tavırla ona, ''Abine yaz, ben ölünceye kadar beklesin. Uzun sürmez, yakında verdiği sözden kurtarırım onu.'' dedi. Prenses karşı çıkmak istedi ama babası buna fırsat vermedi. Sesini gittikçe daha çok yükselterek söylenmeye başladı. ''Evlen oğlum, evlen çocuğum.'' Doğrusu kibar bir aileye gireceksin maşallah. Akıllı, zengin insanlar değil mi? Evet, Nikoluşka'nın amma da iyi bir üvey annesi olacak. Sen ona yaz, isterse yarın evlensin. Nikolüşka'ya üvey anne gelir, ben de Buryenka ile evlenirim. Dipnot, Buryen adının Rusçası. Ha ha ha, o da üvey annesiz kalmasın. Yalnız bir şey daha söyleyeyim, evimde başka karı istemem. Varsın evlensin, kendi evinde otursun. Prenses Maria'ya döndü. Belki sen de onun evinde oturmak istersin ha? Tanrı versin, hadi güle güle, güle güle, güle güle. Babası böyle birden parladıktan sonra prenses bir daha bu konuda ağzını açmadı. Ama oğlunun gösterdiği bu karakter zayıflığının uyandırdığı öfke, babayla kızı arasındaki ilişkileri etkiledi. Alay etmek için başvurulan eski nedenlere bir yenisi eklenmişti. Üvey anne konusuyla Bayan Buryen'e gösterilen aşırı nezaket. Kont kızına, onunla niçin evlenmeyeyim sanki diye soruyordu. Hem de ne iyi bir kontes olur. Prenses Maria son zamanlarda şaşkınlıkla babasının Fransız kızını gerçekten kendisine gittikçe daha çok yakıştırdığını ayrımsamaya başlamıştı. Prens Andrei'ye babasının mektubu nasıl karşıladığını bildirmişti ama ağabeyini avutmak için onu yola getirmeyi umduğunu yazıyordu. Prenses Maria'nın yaşamının bütün avuntusu, neşesi Nikolüşka ve onun eğitimi, bir de dine düşkünlüğüydü. Bunlardan başka her insanın kendine özgü umutları olması gerektiği için ruhunun ta derinlerinde sakladığı bir hayal, bir umut vardı. Yaşamda en büyük yürekliliği onda buluyordu. Bu dertleri unutturan hayal ve umudu, kendisi konttan gizli olarak ziyaret eden tanrı kulları, ermişler ve hacılar uyandırmışlardı. Prenses Maria yaşlandıkça deneyimi artıyor, zevkleri ve mutluluğu bu dünyada arayan insanların ne kadar dar görüşlü olduklarına şaşıyordu. O ulaşılması olanaksız, gözle görülmez, kusursuz mutluluğa ulaşmak için çabalıyor, acı çekiyor, çırpınıyor ve birbirlerine kötülük ediyordu insanlar. Prens Andrei karısını seviyordu. Karısı öldü, bununla yetinecek yerde mutluluğunu bir başka kadına bağlamak istiyor. Babam buna karşı, çünkü Andrei'nin daha soylu, daha zengin bir kızla evlenmesini diliyor. Hepsi de uğraşıyor, didiniyor, acı çekiyor. Bir an sürecek nimetlere kavuşmak için o ölümsüz ruhlarına azap veriyor, onu lekeliyorlar. Hepimiz bunu biliyoruz. Üstelik Tanrı'nın oğlu İsa, yeryüzüne inip bize bu dünyadaki yaşamın yalnız anlık bir sınama olduğunu söylediği halde, bizler gene ona dört elle sarılıyor, mutluluğumuzu onda bulacağımızı sanıyoruz. Nasıl oluyor da bunu kimse anlamıyor diye düşünüyordu. Prensten bir zarar göreceklerinden değil, günaha sokmamak için ona görünmekten sakınarak arka kapıdan, omuzlarında torbalarla bana gelen, herkesin küçümsediği o tanrı kullarından başka hiç kimse bunu anlamıyor. Aileyi, yurdu, bütün dünya nimetlerini bırakıp, hiçbir şeye bağlı kalmadan, kendirden yapılmış bir giysiyle başka bir ad altında, insanlara zarar vermeden oradan oraya dolaşıp, insanlar içinde kendilerini kovanlar içinde, koruyanlar içinde dua etmek. Dünyada bundan daha üstün bir gerçek, bundan daha gerçek bir yaşantı yoktur. Fedoyushka adında 50 yaşlarında kısa boylu, sessiz, yüzü çiçek bozuğu bir hacı kadın vardı. 30 yıldan beri yalın ayak ve zincirli olarak dolaşırdı.